Ayrım 26, sayfa 260. Francisco bunca yıldır kaç muhtaç kişiye elini uzattığını hesaplamamıştı. Başlangıçta yalnız başına çalışmıştı. Ama sonra onun gibi izlenenleri saklama işine atılan sadık arkadaşları onun çevresinde toplanmışlardı. Bu kişileri ya bir yerlerde gizliyorlar ya da sınır dışına kaçırıyorlardı. İlk yıllarda bu onun için insancıl bir çalışmaydı ve zorunlu değildi. Ama zamanla bir tutkuya dönüştü. Bütün riskleri karmaşık bir heyecanla, öfke ve vahşi bir neşeyle karşılıyordu. Kumarbazlarınkine benzer bir baş dönmesi yaşıyor, kadere karşı oynuyor ama en cüretkâr anlarında bile en ufak bir temkinsizliğin yaşamına mal olacağını bilerek dikkatli adım atıyordu. Her iş için en son ayrıntıya dek planlar yapıyor, bunu şaşmadan uygulamaya bakıyordu. Bu da ona bıçağın sırtında ötekilerden daha fazla yürüme olanağını verdi. Siyasi polis onun bu küçük örgütünden hiç kuşkulanmamıştı. Mario ve ağabeyi Jose de sık sık onunla çalışıyorlardı. Peder Leal tutuklandığı birkaç durumda sadece psikoposluktaki çalışmalarından dolayı ya da mahallesindeki etkinlikler yüzünden sorgulanmıştı. Kuaföre gelince o müthiş bir şansa sahipti. Güzellik enstitüsüne albayların eşleri sürekli geliyorlardı. Bazen de zırhlı bir otomobil Mario'yu almaya geliyor, onu devlet başkanını yer altındaki yapay güzelliklerle alabildiğine süslü sarayına götürüyor ve başkanın eşini güzelleştirmesi isteniyordu ondan. Mario ona giysi ve takı seçiminde önerilerde bulunuyor, simgelediği gücü abartacak saç modelleri yaratıyor, Roma hasırları, Mısır firavunlarına özgü mermerler ve yurt dışından evi süslemek üzere getirilmiş kristaller hakkındaki görüşlerini söylüyordu. Mario'yu evlerinde ağırlayabilmek için rejimin tüm önde gelen adları yarış ederlerken, öte yandan o, antikacı dükkanının Coromandel paravanlarının ardında yasak hazlar için marifetli delikanlılarla anlaşmalar yapıyordu. Siyasi polis, onun bazı yasal olmayan işlerinde, alışverişlerinde, kişisel hazlarında onu korumakla görevlendirilmişti. Hiç kimse bu seçkin sanatçının onlarla gizliden alay ettiğini bilemezdi. Francisco kendi ekibini çok güç çalışmalara yöneltmişti ama günün birinde bunun kendi yaşamını ve Irene'ninkini kurtarmaya yarayacağını düşünmemişti. Mario'nun terasını süslemek için egzotik bitkiler ve cüce ağaçlar taşıyan kamyonet sabahın saat 8'inde kapıya geldi. Tulum giymiş, kask ve ilaçlamaya karşı maske takmış 3 adam kamyondan indi. Tropik filodendrumları, çiçek açmış kamelyaları ve Çin portakallarını kamyonetten indirdiler. Sonra terasta hortumlarını açarak bunları ilaçlamaya koyuldular. Bu arada maskeleriyle yüzlerini örtmüşlerdi. Onlardan bir tanesi koridorda gözcülük yaparken ev sahibinin bir işaretiyle iki tanesi giysilerini çıkarttılar. Irene ile Francisco bunları giydiler, yüzlerini maskeyle örttüler ve acele etmeden aşağı inip şoförün yanına oturdular. Hiç kimsenin dikkatini çekmeden evden ayrıldılar. Bir süre kentte birkaç tur attılar. Bir taksiden ötekine bindiler. Sonunda bir kavşakta masum görünüşlü bir kadından küçük bir otomobilin anahtarlarını ve belgelerini teslim aldılar. Buraya kadar her şey yolunda gitti. Nasıl hissediyorsun kendini? Francisco direksiyona oturduğunda Irene'ye dönerek bunları sordu. Çok iyi dedi Irene ama öylesine solgundu ki sanki az sonra buharlaşıp uçacak gibiydi. Kentten çıkarlarken güney yolunu kullandılar. Amaçları dağda bir geçit bulmak ve baskıcı yönetim onların yerini saptamadan sınırı aşabilmekti. Irene Beltran'ın adı ve tanımı bütün güçlerin eline dağıtılmıştı ve gençler komşu diktatörlüklerde bile kurtulmuş sayılamayacaklarını çünkü hepsinin aralarında haberleştiklerini biliyorlardı. Bu geçişler sırasında kimi zaman ölüler bir tarafta, kimlikler bir tarafta kalıyordu ve kurbanların tanınması daha da güçleşiyordu. Bir ülkede tutuklu ilan edilip öteki ülkede başka bir adla öldürülen kişiler olduğunda aileler gömmek için başka başka cesetler teslim alıyorlardı. Her ne kadar sınırın ötesinde de onlara yardım edebilecek insanlar olduğunu biliyorlarsa da, Francisco bir an önce Avrupa'daki bir demokrasiye, daha da iyisi ana yurtlarına ulaşmaları gerektiğini biliyordu. Daha doğrusu Amerika'dan kaçanların verdiği adla İspanya'ya ulaşmak istiyorlardı. Amaçladıkları yolu iki aşamada geçtiler. Çünkü Irene hala güçsüzdü. Uzun saatler kımıltısız kalmaya dayanamıyordu. Midesi bulanıyor, bedeni uyuşuyordu. Zavallı sevgilim benim, son haftalarda çok zayıfladın. Güneşte gene altın çillerin parlıyor. Her zamanki gibi çok güzelsin. O kraliçelere benzeyen saçlarını kesseler de güzelsin. Sana nasıl yardım edebileceğimi bilemiyorum. Senin acını ben çekebilsem, senin korkularını ben yüklenebilsem, yüreğimizi korkuyla hoplatan bu kadere lanet olsun. Irene, seni Cleo ile dağlarda gezindiğimiz o dertsiz günlerimize geri götürebilmeyi ne çok isterdim. Seninle kenti ayaklarımızın altına alıp oturuyor, dünyanın doruğunda şarabımızı içiyorduk. Kendimizi özgür ve sonsuzluğa dek yaşayacak sanıyorduk. O zamanlar hiç aklıma gelir miydi, seni bu karabasanlarla dolu, bitip tükenmek bilmeyen yollara düşüreceğim, her gürültüye, bekçiye, kuşkulu insana kulak kapartacağımız. Sana kurşun yağdırdıkları o dehşet dolağından beri ne uyurken ne uyanıkken huzur bulamıyorum. Irene, ben güçlü olmalıyım, yenilmez olmalıyım ki hiçbir şey seni incitmesin, seni acıdan ve şiddetten uzak tutabileyim. Seni böyle yorgunluktan bitkin, koltuğa dayanmış, otomobilin sarsıntılarına yenik düşmüş, gözlerin kapalı gördükçe dayanılmaz bir hüzün kaplıyor yüreğimi. Seni iyileştirebilmek istiyorum, seni yitirmekten korkuyorum, sonsuza dek senin yanında kalabilmek istiyorum. Seni her türlü kötülükten uzak tutmayı, düşlerini ışıldatabilmeyi ve sana mutlu günler verebilmeyi ne çok istiyorum. Güneş batarken küçük bir kasaba otelinde durdular. Genç kızın güçsüzlüğü, titrek adımları, o kemiklerine kadar işleyen uyur gezer hali, onları odalarına götüren otel yöneticisinin yüreğini bile yaraladı ve onlara yiyecek bir şeyler getirmek için ısrar etti. Francisco, Irene'nin giysilerini çıkarttı. Koruma amacıyla taktığı sargılarını düzeltti, yatağa uzanması için ona yardım etti. Onlara bir tabak çorba ile şekerli ve tarçınlı sıcak şarap getirdiler. Ama genç kız bunlara bakmadı bile. Öylesine bitkindi ki. Francisco da onun yanına uzandı. Genç kız kolunu onun boynuna sardı, başını omzuna dayadı ve derin bir soluk aldıktan sonra uykuya daldı. Delikanlı kımıldamadı. Birlikte oldukları her zamanki gibi karanlıkta gülümsedi. Birkaç haftadan beri paylaştıkları bu yakınlık onlara hala bir mucize gibi geliyordu. O kadını en ince gizlerine kadar tanıyordu artık. Haz anlarında, gözlerinde beliren vahşi ateşi de, ona gösterilen şefkat karşısında yaşaran gözleri de görmüştü. Bu yüzü gözlerini yumsa ezbere çizebilirdi. Yaşamının sonuna dek bu tatlı ve güzel coğrafyayı aklından hiç çıkaramayacağını biliyordu. Ama onu kolları arasına aldığı her sefer ilk karşılaşmalarındaki heyecana kapılıyordu yine. Ertesi gün Irene dinlenmiş olarak uyandı. Ama bütün iyi niyetine karşın yüzünün o solgun rengini silmeyi başaramıyordu. Göz çevreleri de hala mordu ve onun hasta olduğunu belli ediyordu. Francisco ona zengin bir kahvaltı ettirmeye çalıştı. Bunun ona güç kazandıracağını düşünüyordu. Ama kız neredeyse hiçbirinin tadına bakamadı. Pencereden bakıyor, ilkbaharın bitmekte olduğunu düşünüyordu. Ölümün kol gezdiği topraklarda bunca uzun zaman gezindikten sonra yaşam onun için bambaşka bir değer kazanmıştı. Dünyanın sınırlarını yeniden şaşkınlıkla keşfediyordu ve her gün karşısına çıkan en küçük şeylere bile seviniyordu. Önlerinde uzun bir yol olduğundan erkenden otomobillerine bindiler ve yola çıktılar. Işığa boğulmuş bir köyden geçerlerken sebze taşıyan arabalarla yiyecek satıcılarına, bisikletlilere, tepesine dek eşya dolu komik arabalara rastladılar. Köy kilisesinin çanları çaldı ve iki yaşlı kadın kapkara giysileri, tülleri ve ellerinde dua kitaplarıyla yola çıktılar. Başlarında öğretmenleriyle bir grup okul çocuğu, beyaz at, al beni doğduğum yere götür şarkısını söyleyerek önlerinden geçtiler. Havada yeni pişmiş ekmek kokusu ve leyleklerle bıldırcınların çığlıkları vardı. Her şeyin temiz, düzenli, sakin bir havası vardı ve halk bir barış havası içinde günlük işlerine dalmıştı. Bir an için kendi korkularından kuşku duydular. Belki de bir çılgınlık krizine yenik düşmüşlerdi, hayal görmüşlerdi. Belki de gerçekte onları tehdit eden hiçbir tehlike yoktu. Birbirlerine kendi gölgelerinden kaçıp kaçmadıklarını sordular. Ama o zaman ceplerinde ellerini yakan o sahte kimliklerini anımsadılar. Değişmiş yüzlerini gördüler ve madendeki korkunç sahneyi getirdiler gözlerinin önüne. Hayır, delirmemişlerdi. Dünya altüst olmuştu. Saatlerce o sonsuz gibi görünen yollarda ilerlediler. Gözleri görmez olmaya başlamıştı artık ve günün sonunda gözlerine her şey eşit görünüyordu. Kimliklerini göstermeleri gereken her an korkunun bir elektrik akımı gibi onları sarstığını hissediyorlardı ve ter içinde kalıyorlardı. Görevliler kimliklerdeki fotoğraflara dikkatsizce göz atıyorlar, ilerlemelerini söylüyorlardı. ama tek bir yerde onları otomobilden indirdiler. 10 dakika boyunca kararlı sorular sordular. Otomobilin her yanını aradılar ve Irene sonunda yakalandıklarına karar verip bağırmak üzereyken asker onlara yola devam edebileceklerini söyledi. ''Dikkat edin, buralarda teröristler dolaşıyor.'' diye tembihlediler sonra da. Uzun bir süre konuşamadılar. Tehlikeyi hiç bu kadar yakın ve belirgin hissetmemişlerdi. Panik, aşktan ve nefretten daha güçlüymüş diye karar verdi Irene şaşkınlıkla. O andan başlayarak korkuyu neşeli bir ruh haliyle karşılamaya başladılar. Gereksiz gerginliklere katlanmamak için işi şakalaşmaya vurdular. Francisco Irene'nin bu yeni yönünü keşfetti. Genç kız çekingenlik ve utanç nedir bilmiyordu. Heyecanlarını içtenlikle ortaya koyuyordu. Ama içten içe bir tür alınganlığı vardı. Başkalarının kaldırabildiği bu tür zayıflıklar karşısında kendinin bunlara katlanamaması yüzünü kızartıyordu. Kendi ruhunda gizlediği utancı Francisco'dan bile gizlemeye çalışıyordu. Bu çok derin bir korkuydu. Onu bütünüyle sarmalıyordu. Çoğu zaman içine gömebildiği ve bir gülümsemeyle geçiştirebildiği korkuya benzemiyordu. Bu basit dehşetler karşısında, örneğin bir domuzun boğazlanması ya da bir kapının gıcırdaması karşısında kendini tutamıyor, korkusunu açığa vuruyordu. Ama gene de yeni oluşan ve tenine yapışan bu duygu onu bütünüyle istila etmişti. Uykusunda bağırmasına, uyanıkken titremesine neden oluyordu. Kimi zaman karabasanın etkisini öylesine derinden duyuyordu ki, düş görerek mi yaşıyor yoksa yaşadığını düşünde mi görüyor ayırt edemiyordu. O kaçamak anlarda korkunun eşiğine geldiğinde Francisco onu daha çok sevdiğini hissediyordu. Sonunda ana yoldan ayrıldılar, dağlara saptılar. Eski dönemlerden kalma bir ılıcı kapısına vardılar. Bir zamanlar buranın mucizevi suları pek gözdeydi ama çağdaş otama yöntemleri onu unutturmuştu. Yapı çok parlak bir geçmiş dönemi yansıtıyordu. Yüzyılın başında seçkin aileler burada toplanıyorlar, yurt dışından yabancılar sağlık aramak için burayı seçiyorlardı. Gözden düşse de fresklerle ve sütunlarla bezeli geniş salonların görkemi, antika mobilyalar, bronz avizeler ve püsküllü, pomponlu perdeler görkemlerini koruyorlardı. O gün onlara kocaman yatağı, bir dolabı, masası ve iki iskemlesi olan bir oda verdiler. Elektrik belli bir saatte kesildiğinden sonraları mum ışığıyla aydınlanıyordu. Gün batımında ısı inanılmaz bir biçimde düşüyor ve bu yükseklikte hep olduğu gibi çam odunlarıyla yanan şöminelerden mis gibi bir koku yayılıyordu. Pencereden giren havanın keskin bir kokusu vardı. Onlar ve hizmetkarlar dışında tüm konuklar ya değişik hastalıklar çeken ya da huzur aramaya gelmiş emeklilerden oluşuyordu. Burada her şey tatlı ve yavaştı. Koridorlarda kayarak yürüyen konukların adımlarından büyük demir ve mermer küvetlere, su ve çamur pompalayan makinelerin ritmik sesine kadar her şey aynı düzendeydi. Gün boyunca bir dizi insan umut dolu olarak yıkık bir merdivenin kenarına tutunarak, soluk çarşaflara sarılmış olarak, bastonlarına dayalı, geçmiş zamanlara ait hayaletler gibi yerden fışkıran gazın ve kaynayan suyun olduğu yere tırmanıyorlardı. Daha yukarılarda yanardağın eteklerinde sıcak su ve kükürt dumanı yayan kuyular vardı. Hastalar buhara gömülerek oturuyorlardı. Akşam olunca otelde çalan bir kampananın yankısı dağlara kadar ulaşıyordu. Bu romatizmalılar, artritliler, ülserliler, hastalık hastaları, alerjikler ve devasız yaşlılar için geri çağırma işaretiydi. Yemekler belli saatlerde geniş bir salonda mutfak kokuları arasından sunuluyordu. İşin kötüsü şu ki balayında değiliz. Irene bu gözlemi yaparken onları sınırın ötesine çağıracak olan haberin çok erken gelmesini istemez gibiydi. Yolculuğun eziyetinden bitkin olarak kısmetlerine düşen bu anıtsal yatağa uzanarak birbirlerine sarıldılar ve zaman kavramını yitirdiler. Onları ışıl ışıl bir sabahın güneşi uyandırdı. Francisco, Irene'nin çok daha iyi göründüğünü görerek sevindi. Üstelik Irene müthiş acıktığını da söylüyordu. Coşkun bir neşeyle olmasa da seviştikten sonra giyindiler ve temiz havaya çıktılar. Az sonra konukların ılıcalara gidiş gelişi başladı. Ötekiler iyileşmeyi beklerken gençler ellerinde kalan saatleri burada kaçamak öpücüklerle ve sonsuz vaatlerle geçirdiler. Yanardağın eteklerindeki patikalarda yürüyerek seviştiler. Ormanın kokusunu yayan humusun üzerine oturduklarında seviştiler. Ilıcalardan tüten dumanların hışırtıları arasında seviştiler. Sonunda öğleyin ayağında yerel deri çizmeleri, kara paltosu ve geniş kenarlı şapkası ile bir dağcı çıkageldi. Peşinde üç yük hayvanı ve dilinde kötü bir haber vardı. İzinizi buldular. Hemen yola çıkmanız gerekiyor. Kimi yakalamışlar ki? Francisco bunu sorarken abini, Mario'yu ve bazı arkadaşlarını düşünmüştü. Hiç kimseyi. Geçen gün kaldığınız otelin müdürü kuşkulanmış ve o ihbar etmiş. Atla gidebilecek gücün var mı İrene? Evet diye gülümsedi genç kız. Francisco atın sarsıntılarına daha iyi dayanabilsin diye arkadaşının beline kalın bir kuşak sardı. Valizlerini yükledikten sonra tek sıra olup dağlar arasında gitmiş iki sınır arasından geçen bir yola girdiler. Burası artık unutulmuş olan eskiden kaçakçıların kullandığı bir geçitti. Vahşi doğanın tüm izleri yuttuğu yerden başlayarak rehber ağaçlardaki işaretlere bakarak ilerledi. Bu ilk kez değildi, sonuncu da olmayacaktı. Bu yoldan pek çok aranan kişiyi kaçırmıştı. Meşeler, çamlar, kavaklar yolcuların geçişini gizliyordu ve bazı yerlerde onların yeşil yaprakları bir kubbe gibi üzerlerini örtüyordu. Saatlerce hiç durmadan ilerlediler. Bütün bu yol boyunca hiçbir insana rastlamadılar. Nemli, soğuk, bitkisel bir labirentten oluşan bir yalnızlıktı burası. Onlar da buradan geçerken buranın tek yolcuları olduğunu hissediyorlardı. Az sonra kıştan kalma kar izlerine rastladılar. Alçak bulutların içine girdiler. Ve bir süre onları saran bu beyaz duman gerçek dünyadan koparttı. Çıktıklarında ise karşılarına Kurşuni tepeleri, beyaz taçlı yanar dağları, geçitleri, yaylaları ile bir sıra dağ çıktı. Arada sırada ağaçların üzerlerinde gördükleri haç işaretinin buralarda ölmüş olan yolculara ait olduğunu öğrendiler. Yollarını yitirerek buralarda ölenlerin anısına dağcı rehber onların ruhlarını dinlendirmek için böyle bir saygı izi bırakıyordu. En önde giden atın üzerinde rehber, arkadakinde İrene vardı. Francisco ise gözlerini sevgilisinden ayırmadan onun yorgunluk, acı belirtileri gösterip göstermeyeceğini merak ederek en arkadan geliyordu. İrene henüz bir yorgunluk belirtisi göstermemişti. Katırın kendini taşımasından hoşnut, gözleri çevresindeki doğanın güzelliklerine takılı, ruhu kederli ilerliyordu. Ülkesinden ayrılmak üzereydi. Göğsünde, giysilerinin altında, bahçesinin toprağını taşıyordu. Rosa'nın gönderdiği bu toprağa, okyanusun öte yanında unutma beni çiçekleri ekecekti. Ne kadar büyük bir değeri yitirdiğini düşünüyordu. Artık çocukluğunun sokaklarında yürüyemeyecek, İspanyol dilinin Güney Amerika şivesini duyamayacak, akşamları dağlarının çizgilerini seyredemeyecek, ırmakların ninnisini işitemeyecek, mutfaktaki fesleğinin kokusunu içine çekemeyecek, evinin çatısında buharlaşan yağmurun sesini dinleyemeyecekti. Sadece Rosa'yı, annesini, arkadaşlarını, işini ve geçmişini yitirmiyordu ki, yitirdiği vatanıydı. "Vatanım, vatanım!" diye hıçkırdı. Francisco atını hızlandırarak onun yanına geldi, elini tuttu. Karanlık inerken geceyi geçirmek için bir yerde mola vermeye karar verdiler. Çünkü bu girift dağların, dik yamaçların, korkunç yarların ve bilinmez derinliklerin arasında ilerlemek ışık olmayınca olanaksızdı. Ateş yakmaya cesaret edemediler çünkü sınırın yakınlarında gözcü birlikleri olabilirdi. Rehber kurutulmuş tuzlu etini ve galetalarını onlarla paylaştı. Matarasından konyak içirdi. Kalın paltolarına sımsıkı sarındılar. Hayvanların dolaştığı bu yerlerde üç kardeş gibi birbirlerine sokuldular. Ama gene de soğuk bedenlerine ve ruhlarına işledi. Bütün saatler boyunca kül rengi, yaslı soğuk gecenin ve ormanın tatlı ıslıklarına, fısıltılarına, sonsuz seslerine kulak kabartarak yattılar. Sonunda güneş doğdu. Şafak ateşten bir çiçek gibi açtı ve yavaşça karanlığı kovdu. Gökyüzü aydınlandı. Dünya gözlerinin önünde henüz yaratılmışçasına taze ve güzel serildi. Kalktılar, battaniyelerin üzerindeki çiği silkelediler. Uyuşan bedenlerini gevşettiler ve yaşama geri dönebilmek için konyağın geri kalanını yudumladılar. İşte sınır dedi rehber, uzakta bir noktayı göstererek. O zaman buradan ayrılıyoruz dedi Francisco. Öte yanda arkadaşlarımız bizi bekleyecek. Yayan geçmeniz gerekiyor. Ağaçların üzerindeki işaretleri izleyin. Yolunuzu yitirmezsiniz. Burası güvenli bir yoldur. İyi şanslar arkadaşlar. Birbirlerini kucaklayarak vedalaştılar. Rehber hayvanlarıyla geri döndü. Gençler de bu sonsuz dağlar, yanardağlar zincirini bölen o görünmez çizgiye doğru yürümeye başladılar. Bu tepeler ve bulutlar denizinde, aya özgü sessizlikte kendilerini minicik, yapayalnız, kırılgan iki denizci gibi hissediyorlardı. Ne var ki aşklarının yeni ve müthiş bir boyut kazandığını ve bunun Sıla'da onlara güç olacak tek kaynak olduğunu da hissediyorlardı. Seherin altın ışıklarında kendi topraklarında son kez durup birbirlerine baktılar. Geri dönecek miyiz diye mırıldandı İrene. Döneceğiz dedi Francisco ve sonraki yıllarda o sözcük tüm kaderlerini belirledi. Döneceğiz, döneceğiz. Kitabın sonu. 4 Mart 2010. Sayfa 268.